2C1 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili, Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus ve G56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben İris Kirazoğlu.
Yine bir 2C1'de daha teknoloji oyun dünyasını ekranlarınıza taşımak için birlikteyiz. Bu introyu kaldıralım mı Enis ya?
Sen de bir karar ver be. Vallahi yemin ediyorum, orta yaş krizine girmiş adam gibi. İlk konuştuğumuzda intro olmasın dedin. Sonra intro olsun dedin. Şimdi tekrar introyu kaldırabilir. Canı sıkıldıkça mobilya değiştiriyorsun sanki.
Ya her seferinde ayrı bir adam görüyorum. Ama oylamayı açmaya korkuyorum.
Abi şöyle, bence uzun video olduğu için intro biraz uzun, ben onu söyleyeyim. Intro bayağı uzun bence bir YouTube talk show'u için.
O zaman ama, çüf çüf diye böyle resmimiz gelse sonra gitsin mi?
Ama şöyle, videoda uzun olduğu için bizim videoda bazı izleyiciler şey, hani hoşuna gidiyor. Hani hadi hazırlanıyoruz, başlıyoruz.
Gaza getiren
aynen,
müzik
hani,
o ya.
Şey yani.
Orada senin ismini ben çok küçük yazdım. Görünmüyor. Siyahın üstünde böyle değişik geliyor.
Zaten fotoğraf da benim fotoğrafım değil gibi. Hiçbir şey bana ait değil be.
Yok ya, şaka
zaten
maka.
Zaten DHBSC yazıyor. BSC nerede, onu da anlamadım.
BSC bizim oyun sitemiz oğlum.
Tamam da sonuçta. Şu programla ilgisini anlayamadım yani.
Oyun haberleri. BSC'de de yayınlanıyor bu.
Yalnız benim çok fazla. Bana sadece donanım haber de yayınlanacak denilmişti.
Yok, iki yerde birden yayınlanıyoruz. Kaçak yayın yapıyoruz.
Bunu konuşacağız.
Oğlum biz varızız yani, biliyorsun, kopyasını her yerde dağıtıyorum. Bayağı ben bunu. Şey.
Ben Kadıköy DVD'cilerde bulurum. İkisi bir geldi abi diye cumartesi günü.
Bu arada yani bir şey söyleyeyim programla ilgili. Bizim podcast'imizi çok bekleyen var. Ve diyorlar ki ya biz sizi arka planda dinlemek istiyoruz. Suratınızı görmek istemiyoruz. Birincisi bu. Bu yüzden podcast gelmeyecek. Ama madem suratımı görmek istemiyorsunuz. Hani en iyisi görmek isteyen olabilir. Bizim uygulamamız var. Hem iOS'ta hem Android'de. Bilmiyordunuz, şimdi öğrendiniz. Uygulamayı indirin arkadaşlar. Uygulamada podcast özelliği var. Arkada MP3 olarak dinleyebiliyorlar.
Yine beni bir reklamın içinde entegre ettin ya.
Enis çok memnun. Uygulamayı kullanıyor ve çok memnun.
Yok, hiç kullanmadım.
Açılışta da Enis'in fotoğrafı geliyor.
Hiçbir şey kullanmadım. Ben gene bir reklamın için alet oldum. İndirme linki de verdin mi sen şimdi aşağıya?
Seni tavsiye etmem lazımdı. Ben kullanıyorum, çok memnunum demen lazımdı.
Vay arkadaş, resmen
sövürüyorum. Bu arada tablet versiyonu yok uygulamanın.
Tamam.
Çünkü tableti vermiyorum şirkete kullansınlar diye. Şirketle aramda sürtüşme var bu konuda ama cep telefonu versiyonu çalışıyor.
Güzel.
Öyle diyorlar. Ben de günün sonu ona bağlanıyormuş. Ben de kullanmıyorum falan nasıl olduğunu. İlk haberimiz başlıktaki haber. Ulaştırma Bakan Yardımcısı AKN'den sonra ciddi fiyat artışı yok demiş.
Evet.
Demiş ki ilk böyle biz AKN'yi kaldırdığımızda operatörler geldi. Böyle bir fiyat bilet artışı yapacak gibilerdi. Biz yapmayın kardeşim, ne yapıyorsunuz dedik. Fiyatlar aynı kaldı. Bizce ciddi bir artış yok demişler. Yani ciddi fiyat artışı yok derken aslında şöyle de bir gerçek var. Sınırsız paketler hep vardı.
Evet.
Hayatımızın içinde hep vardı. Ama biz AKN ve AKK paketler kullandığımız için pek de onlara bakmıyorduk. Onların fiyatları hep uçuktu.
Evet. Onların fiyatı düştü aslında.
Yani onların fiyatı birazcık aslında geriledi. Yani...
Çok güzel değil mi? Ne kadar güzel. Pollyanna gibi olumlu yerden bakmaya çalışıyoruz.
Siviri soğuktur. O yüzden diyoruz ki doğru söylüyor.
Ya şöyle, tabii burada ciddinin ne olduğu farklı. Herkesin ciddi tanımı farklı. Mesela fiyat artışı yoktur dememiş bakan yardımcısı. Ciddi bir fiyat artışı yoktur demiş. Şimdi ciddi, senin için ciddi fiyat artışı farklı olabilir. Benim için ciddi fiyat artışı farklı olabilir. Başkaları için bambaşka olabilir yani. Yorum farkı
bu. Evet, yorum farkı. Biz sizin yorumlarınızı merak ediyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani rahat rahat yazabilirsiniz tabii ki. Sıkıntı yok. Şimdi bu Doktor Ömer Fatih
ne oldu,
Sayan
mesaj mı geldi
bakanlık
sana?
Görevinin yanı sıra Türk Telekom yönetim kurulu başkanlığı görevini de yönetiyormuş. Bana o enteresan geldi.
Ha öyle mi? Ha.
Şimdi mesela Türk Telekom'dan geldi ya, ya biz bu şeyi ortak altyapı kullanım ücretlerini arttıralım diye. Hı-hı. Şimdi karşısına geliyor. Şimdi yönetim kurulu başkanı aynı zamanda bunu onaylayan kişi, nasıl oluyor?
Şey, orada daha rahat oluyordur bence işleri onun için.
Daha hızlı mı ilerliyordur?
Bir sonraki haberimiz...
akıllı hoparlörlere parası da oluyor. Şimdi şöyle bir proje var. Biliyorsunuz akıllı hoparlörler var.
Bu vallahi olarak... değmez Enis be. Değmez yani. Şurada 3 kuruş için hiçbir şey değmez yani. Ben programı terk ediyorum. Ben böyle haberlerle benim alakam yok. Ben oyun haberi sunmakla geldim kardeşim ya.
Yok canım, sadece akıl yürütüyorduk yani.
Project Alliance da akıl yürütüyor hoparlörüyle.
Project Alliance isimli bir proje var. Bu projenin şeyi çok fantastik. Bir yorum da okuyacağım bu projeyle ilgili. Şimdi... Akıllı hoparlörler diyoruz ya, asistan özelliği sağlayan işte Amazon Echo'su, Meko'su bilmem nesi var, Google'ınki var. Sonra bir tane de Apple çıkartmıştı, konuşan yok şimdi. Bir tane de onların hoparlörü var. HomePod diye çıkartmışlardı böyle.
Hiç takip etmedim.
Tabii ben de takip edemedim.
Hatırlıyorum öyle
Apple
bir şey var.
Apple göndermediği için ben de takip onun için kötü bir hoparlör falan demiş. Ama Türkiye'ye getirmediler. Çünkü Siri'nin birçok özelliği Türkiye'de aktif değilmiş artık. Hangi özellikleriyse. Hani yurt dışında her zaman her şeyin daha bolunu kullanıyorlar. Bir de aynı zamanda kullanıcılardan şöyle tepkiler vardı. Bir, çok geç tepki veriyor. Çok düşünüyor.
Ağladım.
Hani ilk çıktığında Spotify falan entegre değil de Apple Müziğe niye üye olayım? Yani ben Spotify kullanıyorum tarzında eleştiriler vardı. Çok gidemedi o yüzden de. Zaten artık Apple'da çok konuşmuyor HomePod hakkında. Bu tip hoparlörlerin bir özelliği var. Bunların üstünde 1 trilyon tane mikrofon oluyor ve dinliyorlar. Sürekli dinliyorlar. İnsanlar da bundan rahatsız. Kimisi de şey düşünüyor ya, bu niye beni dinliyor? Project Alice isimli bir proje var. Bunu da Raspberry Pi ile geliştirilen bir cihaz konumlandırıyorsun. Bu cihazın bir de ekstra bu hoparlörlerin üstüne konumlandıracağın 3 boyut yazıcıdan yazılmış bir parçası var. Onları da hoparlörlerin üstüne konumlandırıyorsun. Sürekli bir parazit yayıyor bu. Bu hoparlörlerin seni dinlemesini engelliyor. Ama bir komutu var onun da. O komutu söylersen paraziti kesiyor. Sen böylece emir verebiliyorsun akıllı hoparlörlerine.
O komutu nasıl dinliyor peki?
Şimdi zaten şey demişler. Yorum var. Diyor ki AirSupport rumuzlu üyemiz. Hoparlör beni dinlemesin diye araya hoparlör takacağım ama taktığım hoparlör de beni dinleyecek.
Hani evet, yani ne anlamı var?
Geldiğimiz şey aşama bu demiş. Yani bunun şöyle bir özelliği var. Bu internete bağlı bir aygıt değil.
Ha, bir veri aktarımı olması.
Veri aktarımı yok. Yani bu dijital asistan filan özelliği içermediği için herhangi bir bulut bağlantısı taşımıyor. Bunu internete bağlamıyorsunuz. O yüzden biraz daha güvenli. Ha, arada internete bağlanmaya çalışıyordur. Dijital asistanla arada konuşup anlaşıp bir şeyler yapıyorlardır. Onu bilemem. Yani ben orasını karışmıyorum. Ama açık kaynak kodlu bir proje aynı zamanda. Diğerleri gibi kapalı kodları da yok. Aynı zamanda diğer yani güvenlik uzmanları da girip kodlarını inceleyebiliyorlar. Bu yüzden pek de düşünüldüğü gibi değil. Yani sürekli
artık.
Seni...
Artık teknolojik şeyin dışında, gelişimin dışında kendini de ispat etmen gerekiyor şey konusunda. Yani vallahi verilerinizi çalmıyoruz. Vallahi bir şey yok.
Burada kalıyor. Sıkıntı yok filan tarzında. Böyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Eğer evinizdeki hoparlörün sizi dinlediğinden şüpheleniyorsanız.
Haberiniz olsun.
Haberiniz olsun. Böyle bir hoparlör var. Onu da üstüne koyuyorsun falan filan. Böyle değişik bir hale geçiyor. Onlar onu dinlediğinden şüpheleniyorsun. Evin ortasında ne işi var?
Değil mi? O kadar da ihtiyacım var mı ya?
O kadar da ihtiyacım. Bırak dinlesin bile. Ne konuşuyorsun abi? Ne konuşuyorsunuz siz ya? Hayırdır? Bence bu insanlar da çok tekin değiller henüz.
Yani tüm kullanıcıları şu an tehlike altına atan
İnternette bu projeyi arayanları ben IP'sini alırdım.
Efendim oyun dünyası haberlerinde de...
Yalnız gergin bir haberlerle başladık değil mi şeye?
Evet. Gerçekten sinirim stresimi atmam gerekiyor şu an. Güzel oyun haberleriyle.
Dur daha Türkiye'den haberlerimiz var. Dur, İçişleri Bakanı'nın açıklamaları var. Dur.
İyi bir programda yakacağız kendimizi. Belli oldu yani. Efendim şöyle bir haberimiz var. 2018 yılında Steam'de çıkan bir istatistikleri almışlar arkadaşlar. Steam Charts üzerinden ve bakmışlar. Battle Royale oyunlarının oyuncu sayısında bir düşme var. Ama Steam üzerindeki Battle Royale oyunlarından bahsediyorum. Yani tüm oyunlar, tüm bildiğiniz popüler oyunlar, popüler olmayan oyunlar hepsi oyuncularını kaybetmeye başlamışlar. Bunda artık neyin etkisi vardır, neyin etkisi yoktur birazdan söyleyeceğiz ama mesela PUBG geçen sene göre %68 oyuncu düşüşü yaşamış. %68 yani anlık oyuncu sayısı olarak düşünün bunu.
Ben bile oynamayı bıraktım.
Geçen sene maksimum 1.66 milyon falan görürken hani şu an 526. Yani 2018'in sonlarına doğru anlık 526 bin oyuncu görmeye başlamış. Tabii muazzam bir rakam. Anlık 526 bin müthiş bir rakam ama düşmüş mü? Düşmüş yani. 1.66 nere? 526 evet. Nere yani? Hunt Showdown var mesela. Crytek'in yaptığı bir oyun. Gene online. O da Battle Royale mantığında giden bir oyun. O da şu anda çıktığı zaman 14K anlık oyuncuya sahipken şu an 2K civarı bir anlık oyuncusu var.
Ne diyecektim biliyor musun tam? Çok da konuşulmuyor oyun diyecektim. Zaten 14K'dan 2K'ya düşeceğim.
Ya evet ama zaten geri kalan oyunlar biliyorsun. Şimdi Fortnite var abi. Ne var? PUBG var. 2 tane oyun var baba. Geri kalanların hepsi zaten aşağı yukarı 2K ortalamada tutturabilirlerse ne ala. Hepsi öyle zaten. 12K'ya açılıyor. Ya. 2K'ya düşüyor. 20K'ya açılan var, 2K'ya düşen var. Aralarında Scam gibi böyle bir dönem çok popüler olan şimdi iyice düşen. 500'e falan düşen var. Radical Heights var mesela. O da çok düşmüş. Zaten şirketi kapattı onu falan. Bunun en büyük sebebi şu. Fortnite diye tahmin ediyor. Çünkü Fortnite Steam'de yok. Hani Fortnite istatistiklerini bilemiyoruz.
Evet oraya çekiyor değil mi? Yani
ve şey? Fortnite muazzam bir büyüme sağlıyor. Hatta bu habere paralel bir haber daha vereyim. Netflix geçen gün bir açıklama yaptı. Bayağı enteresan geldi bana bu açıklama. Diyor ki biz HBO diye bir onların rekabet ettiği bir kanal var ya. Hani HBO, Netflix gibi bir şey. Game of Thrones yapan abiler. Biz HBO'dan çok Fortnite'la rekabet ediyoruz diyor. Netflix'in kendi açıklaması bu. Çünkü bir kullanıcının da ekran başına geçirdiği süre var ya. Bizim orada diyor rakibimiz Fortnite diyor. Yani bir insan telefonu çıkardığı zaman Netflix'e mi girecek, Fortnite'a mı girecek? Bunun hani sıkıntısını yaşıyoruz diyor. O yüzden Fortnite bizden ekran süresi çalıyor diyor. Yani mesela sen bir kullanıcısın. Telefondan vakit geçireceksin. Netflix açmak yerine Fortnite açtığın zaman Netflix için bir rekabet oluyor aslında bu. Çünkü senin
Abi helal olsun, oyunu sattım, bu gece indirip oynayacağım ya.
Yani ben oyunu oynamıyorum kesinlikle var ya. Gram oynadığım bir oyun değil. Valla. İndireceğim, oynayacağım.
Ulan Fortnite'dan paralar da yatmadı ya.
Kardeşime falan da söyleyeceğim, indirsin.
Oynama oynama.
Siz de indirin.
Oynama oynama.
İndirin, hep beraber
sen
oynayacağız.
Sen para aldın, niye böyle vurgu yapıyorsun şimdi?
Tam araya be. Yok ya valla. Ama adamlar öyle bir abarttılar ki, neymiş abi bu kadar ya?
Valla ben yani çok anladığım bir şey değil. Zaten Fortnite'dan paraların da yatmadığını insanlar biliyordur bana. Herhangi bir, çünkü Fortnite şeyim yok.
Yani yatsın artık yok. Onda da sıkıntı var birazcık yani... ama şöyle bir şey var, oynamadığım bir oyun ama her yerde karşıma çıkıyor ya. Yani storylerde bile insanlar paylaşıyor oradan birkaç görüntü.
Ya bedava olması çok önemli burada en önemli.
Tabii en önemli şey
var. PUBG oynayanlar hani PUBG oynayamıyoruz diye Fortnite'a girmeye başladılar en başta. Ama Epic Games o kadar sağlam bir pazarlama yaptı ki her yerde oyunu gösterdi. Herkes oyunu oynadı, bilmem ne oldu falan filan. Ya şu an işte dünyanın en büyük Twitch yayıncısı dediğimiz Ninja dediğimiz adam Fortnite oyuncusu yani.
Evet doğru.
Yani dünyanın en büyük yayıncısı Ninja ise onun oynadığı oyunda Fortnite yani.
Ve PUBG hala daha bedava değil. Onun mobil kısmı gerçi deli
şimdi
gibi.
Şimdi ona geleceğim. Son yani bu üçleme haberimde aslında güzel bir konuya değindim. PUBG Lite geliyor. PUBG Lite, PUBG'nin bedava olan versiyonu olacak abi. Şimdi millette şöyle bir şey var. Millet PUBG Mobile oynuyor. Emülatörle PC üzerinden. Ama bir mobil oyun aslında PUBG evet. Mobile. Şimdi PUBG Lite geliyor. PUBG Lite'ın en büyük farkı aslında hani tam olarak neden bedava, neden paralı gibi muhabbetler var. Biraz daha düşük grafiklerle her PC'de çalışacak bir teknolojiyle çıkacak olması. Yani sistem gereksinimi olarak Fortnite'ın mesela büyük bir avantajı sistem gereksinimi olarak rahat olması. PUBG bayağı makine kastıran optimizasyon sıkıntılı bir oyundu. PUBG Lite da işte biraz daha böyle düşük grafiklerle gelecek bir oyun olacak. En başta Tayland'da çıkacakmış. Bir test bölgesi olarak Tayland'ı seçmişler ülke anlamında. Ardından diğer ülkelere yayılacaktır yavaş yavaş. Yani bedava PUBG geliyor. Bence PUBG geç bile kaldı. Gerekiyordu böyle bir şey.
Yani mobil kısmında şöyle bir şey
mobil
var.
Mobilde bu arada PUBG Mobile'de inanılmaz yükselişti.
Yani inanılmaz yükselişti. Çünkü senin de dediğine geliyoruz günün sonunda. Yani Fortnite oynayan çok büyük bir kitle PUBG'yi satın almadığı için Fortnite oynamaya başladı.
Evet.
Ya da ona para vermek istemediği için.
Ama artık şimdi ekol oldu Fortnite. Yani artık o dediğimiz olay mesela şimdi PUBG Lite evet. Çıkınca millet bakacaktır ama şey demeyecektir. Oh be PUBG bedava oldu artık hadi oynayalım demeyeceklerdir.
Ben bedava yani. Yapardım ya yerlerinde olsam ama demek ki ihtiyaçları da yok. Şu an 500 bin oyuncu bile o kadar fazla ki.
Çok fazla.
Paraya satılan bir oyun
de,
için.
Ama şunu da farkındalar. Uzun vadeli baktıkları zaman şimdi Fortnite yani gittikçe böyle tırmanmaya başladı. Bedava ama gün sonunda elde ettiği kar daha yüksek olmaya evet. Başladı PUBG'den. Adam diyor ki ulan burada bir yanlışlık var. O da şimdi o alana, free to play alanına girmek için benzer bir şey çıkartması lazım. Gene PUBG'nin ismini kullanıyor. Ben olsam farklı bir şey, isimle de çıkabilirdim belki. Hani bu da düşünülebilir bir şey ama. Çünkü orada şöyle bir sıkıntı var. PUBG Lite çıkınca kitle kaça bölünecek? Yani PUBG'yi parayla oynayanlar oynamaya devam edecekler ama insanlar PUBG'ye para vermeye devam edecekler mi artık?
Bir de konuşulan şey büyük ihtimalle kitleler tarafından Lite versiyonu olacak.
İşte onu merak ediyorum. Yani yatırımı Lite'a mı yapılacak? Çünkü Fortnite'ın en büyük olayı her yerde Fortnite.
Bir
Fortnite var, her yerde var yani.
Bak şöyle bir şey de var. Ben PUBG oyuncular arasında mobil versiyonu oynayanlarla konuşuyorum. Hemen yani tabii ki benim gibi amatör insanlar. Kimse profesyonel oynamıyor. Kalktığında 20 kilo 30 kilo hani alacağım mantığı yok. Bir kere öldürürse bir kere ölüyor işte. Hani oyun bitiyor zaten onun için. Şöyle diyor. Ya mobil versiyonu çok daha keyifli emülatörle oynamak çünkü her şey otomatik yapıyor.
Evet.
Otomatik topluyor şıkır şıkır şey yapıyor falan filan. Fortnite'da da aslında bayağı basit bir oyun var. Yani tamam yapı yapmak filan zor ama o da birçok şey otomatik yapıyor. Yani çıktığı zaman mermiler falan tek tek yerden seçmek zorunda kalmıyorsun yani.
Niye yerden alıyorsun ya mermileri?
Alıyorsun ama çok daha hızlı bir toparlama var onda.
Ya ama oyun tarzı mesela PUBG'nin o verdiği o hani ağır yapıyı seven adam da var.
Tabii
yani
o da var.
526 bin anlık kullanıcı demek yani.
Az değil.
Az değil.
Şimdi
ya.
Bakalım nasıl olacak. Bir devrin sonu diye başlıyor haberimiz. Almanya'daki tüm otobanlarda hız sınırı getiriliyor demiş. Aslında getirilmiyor. Henüz daha bir bu şey teklif. Ama teklif niye verilmiş? Avrupa Birliği'nin bu otoyollarda salınan gazlarla ilgili emisyon değerleri Almanya'da yüksekmiş hala. Ya şimdi ben şeyi hala çözemedim gerçekten. Almanya'ya gittin sen de. İşte Köln'e gidiyoruz, diğer şehirlerine gidiyoruz falan filan. Tertemiz havası olan, hiç böyle yeşilliğin içinde bir memleket. Yani hiç şey yaptım yanından bir araç geçip de lan bunu nasıl kokuttu, nasıl bir egzoz var bunda falan. Ya da duman atan bir kamyon falan görmüyorsun bizdeki gibi. Yani biz de yola şöyle bir çıkalım hemen. Herhangi bir kamyonun o siyah dumanını görürsün attığını falan. Neyse bu adamlar Avrupa Birliği'nin emisyon değerlerini nasıl tutturamıyorlar? Endişe içine girmişler ve demişler ki bazı önlemler almamız lazım.
Evet bunu geçen anda konuştuk hatırlıyorsunuz evet. Şaşırmıştık. Ulan Avrupa'nın nasıl Almanya'da hava kirliliği var lan mis gibi havası var aynen. Falan diye konuşuyorduk.
Şimdi bu da yani otobanlardaki hız limiti getirilmesinin ana nedenlerinden bir tanesi böyle bir teklif sunulmasının şeymiş tamamen.
Trafik değil miymiş ya?
Trafik değil abi. Yani hava kirliliği artıyor. Bu araçlar inanılmaz emisyon saçıyorlar tabii gaza bastıklarında. Biz bunları sınırlayalım daha az yakıt yaksınlar daha az doğaya zararlı gaz salınsın. Aynı zamanda tekliflerden bir tanesinde benzindeki vergiyi arttıralım. Yakıttaki.
az benzin mi alınsın?
Toplu taşıma tercih etsinler. Bir ara toplu taşımı bedava yapalım diyorlardı biliyorsun.
Evet, hatırlıyorum.
Yani şimdi bunlar böyle kafa yoruyorsa biz nasıl oluyoruz dışarıda çok merak ediyorum. Yani şu an gerçekten benim soluduğum hava dışarıda ne abi? Bu nedir? Birileri gelip bir karşılaştırma yapsınlar.
Hakikaten öyle.
Adamlar ondan endişe ediyorsa yani bizim burada ne yapmamız lazım? Şuraya bak yani şuradan baktığım zaman tabii bizim ofisin bulunduğu konum itibariyle şurada bir baca tütüyor. Ve beton başka bir şey görmüyorum zaten. Gerçi 10. kattayız tabii buradan ağaç görmen biraz zor olabilir ama.
Yine mavi ya gökyüzü iyiyiz ya.
Ya tabii o da grimsi bir. Bir şey vardı Coşkun Aral söylüyordu. Ya diyor ki İstanbul'da kurşun soluduğun için diyor zaten diyor negatif bir şehir haline aldı diyor. Yani soluduğun hava bile diyor senin o düşüncene şeyine katkısı var diyor. Gerçekten o da olabilir bilmiyorum. Doğru. Havalimanından iner inmez çünkü bu kasvetli bir havaya bürünüyorsun. Neden? Soluduğun hava zaten emisyon yani artık neyse gazsa,
ben
yağsa.
Ben havamızın emisyon olduğunu düşünmüyorum. Bence Almanya abartıyor.
130 kilometre saat hız sınırı getirilecekmiş.
İyi. Almanlar yani. Üzücü mü değil mi onu da bilmiyorum ki. Mesela Almanlar ne düşünüyor bu konu hakkında? Yani bir keyfimiz vardı basıyorduk BMW'mizle. Otobanlarda onu da elimizden aldılar mı diyorlar. Gerçi zaten iki tane ülke var galiba. 2-3 tane ülke var otobanda hız sınırı olmayan. Genel olarak tüm ya ülkelerde bir sınırı
var. Almanya. Hani otobanlar için hep mükemmel derler onun. Evet. Hız yapmak istiyorsan yapacağın yerler falan filan diye. Ama tabii ki şimdi orada Mercedes'in BMW'nin halk tarafındaki o alım tarafı yani halkın alım gücü ve onların fiyatları düşünüldüğünde çoğunda var öyle arabalar.
Şimdi bir Almanya geçen bir yerde dinledim ya. Bir abimiz vardı bu araba işleriyle ilgili. Adını unuttum kusura bakmasın. Şey diyordu hani. Ya diyor otomobil madem diyor her yerde şimdi mantık olarak hız sınırı 120 130 civarı bir şey tüm ülkelerde. Yani neden o zaman araba üreticileri 250 basan araba üretiyorlar hani? Üretmemeleri gerekmiyor mu madem halkın sağlığı böyle bir şey? Neden? Bir de bu arabayla alakalı bir abi yani hani bu işin satışı ticaret kısmı ile ilgili bir abiydi. Şimdi ben de şey düşünmüştüm böyle dediği zaman Almanya için üretiyorlardır belki. Yani Almanya'da bahaneleridir Almanya. Ya biz üretiyoruz ama Almanya'da sınırı yok orada bassınlar diye üretiyoruz diye bir şey aklıma gelmişti
benim. Abi şimdi şöyle bir şey var o düşünce biraz şöyle yanlış olabilir. Şimdi arabanız evet 130'la gidiyorsundur, 120 ile gidiyorsundur ama aniden hızlanman gereken, sollama yapman gereken yerler oluyor. Bazen hızını anlık olarak çıkartıp indirebiliyorsun. Zaten dikkat edersen hız denetlemelerine de işte bir %10 üstüne çıta koyarlar hız limitini. Yani 120 tamam der ama 132 kilometredir.
Anlıkta 170 yapmazsın be abi.
Yapmazsın ama
140 yaparsın.
O arabanın performansını etkiliyor. Şimdi 130'da limitli araban. Tamam mı?
Sen de 250 senin basanlardansın
anlık
belli.
Anlık 140-150 yapıp inmen gerekti. Dat dat dat dat araba böyle şey takıldı. Yandaki araba da 130. Karşıdan da araba geliyor.
Ya bu ama her dediğin şey de olabilir ki.
İşte yani sollama o, yaparken.
Bahaneler o mudur ya? Sonuçta şundan dolayı diyorum. Bak mantık olarak ben demiyorum. Böyle olmasın demiyorum. Sadece yasal olarak saçma değil mi? Hani hiçbir yerde 130'u geçemezsiniz. 250 basan arabanı üretiyorsunuz abi. O zaman
tabii bak onda
herkes
şey var.
Herkes de piste çıkmıyor yani arabayla.
Zaten onlar biliyorsun değil mi? Almanya'dakiler 260 hız limiti koyuyorlar. Aslında araba daha hızlı gidebiliyor. Çoğu.
Özellikleri kilitliyorlar
tabii
yani.
Tabii kilitliyorlar. Hatta bir şey vardır ünlü. Abi ben bunun beynine yazılım yükledim hız kilidi kalktı falan. Aman ne güzel iş yaptı yani. Adam seni ölmemen için yapmış onu.
Ölmemen için yapmış yani,
sen onu kaldırıyorsun ya, falan tarzında.
Bana sorarsan 350 yapsınlar 400 yapsınlar. Ben sadece işin yasal tarafını merak ediyorum. Yani neden bu bir tartışma konusu olmamış bu zamana kadar onu merak ettiğim
için soruyorum. Tabii haklısın o konuda ama yani bildiğim kadarıyla da hızı limitlersen 130'u o anlık performans artışlarına o derecede yararlanamazsın.
Yasal kaçış noktasını koyarsın. Merak ettiğinden sonra.
Tabii olabilir bilmiyorum.
Aman diyeyim 200 basmak isteyen abiler yani. Bana kızmasın yani.
Bir de yani sonuçta şeyi görebilmen lazım ya. 260 gidiyorsan arabanın sana onu göstermesi ve hızını düşürmesini istemesi lazım. Yokuş aşağı sonuçta aşabilirsin şeyi.
Hız limitini.
Yani. Ya benim başıma bir kere geldi yani ben hayatımda bir kere hız cezası yedim. Onda da %10 geçmiş yani %5 mi o ilk limiti geçmiş 1 kilometre fark etmiş. Yani 132 ise 133-134 ile yakaladı. Nerede yakaladı ama beni polis?
Nerede?
Abi yokuşun dibine radar konur mu ya? Oğlum yokuşun dibine koymuşlar. Yani normalde polisin bir ana görevi var. Bu ana görev nedir abi? Önleyici değil mi? Polis önleyicidir abi. Polis ceza kesici yani ikinci vasfı o şu hata yaparsa. Ama ilk önce bir önlemen lazım. Ne demen lazım? Abi radar var bak polisi görüyorum. Uzaktan polisi görüyorsun. Hızını düşür. Anlatabiliyor muyum? Seni böyle
uyarıyor.
Yokuşun dibine koyuyorsun. Yokuştan aşağı inerken yakalanacağım zaten. Başka bir şansım yok orada yani. Çok zor onun.
Yokuşun dibi viraj mıydı?
Hı? Viraj yok mıydı? Abi işte yokuş çıkıyorsun.
İniyorsun
yokuştan sonra. İnerken orada göz göze. Bir de şey çok manyak oluyor. Ya o an yaşamıştır ya hız cezası yiyenler. Göz göze geliyorsun ya. Ya o an anlıyorsun. Çünkü polis arabası var. Senin iç tarafta. Ve sana doğru dönük. İçinde de adamlar var. Bekliyorlar böyle. Çevirdiler. Ödedik cezamızı. Ama tabii ilk önce itiraz ettim. Radar işareti yok. Burada olur mu? Avrupa Birliği'nin şeyleri gelip polis tuzak kuramaz. Hemen internetten indirdim dokümanı. Ama sanırım mahkeme hemen red vermiş. Kırmızı yazılar vardı. Onda da kırmızı basmış printer. Herde yani o, dedim ki herhalde burası savcılar falan görsün diye hakimler şey kırmızı kırmızı yazılmış öyle kalsın. Olabilir evet. Ödedik cezamızı onu söyleyeyim. Şimdi hani diyorduk ki önleyici. Trafikte maket trafik polisi devri diye bir başlığımız var. O da şöyle. Süleyman Soylu demiş ki İçişleri Bakanımız. Vatandaşlarımız arasında özellikle sosyal medyada bunlarla ilgili güzel espriler dönüyor. Güzel bir kabul gördüğünü ifade etmek isterim. Şimdi de inşallah maket trafiklerin yanını sıra maket trafik polislerine de başlayacağız. Trafik arabaları vardı ya maket. Aha. Şimdi onun yerine trafik polisi de göreceğiz. Aa. Yolun ortasında. Etkili oluyor mu? Oluyor. Bunlara şey de koyuyorlar. Işık. Sen uzaktan ışığı görüyorsun zaten. Çevirme mar gibi yolun ortasına koyuyorlar. Biraz yolu böyle yavaşlatıyorlar.
Evet biliyorum.
Gecenin bir vakti orada aslında bir maket polis böyle yapıyor. Sen de yavaşlıyorsun. Zaten bence görev yani ana amaç bu olmalı. Yani seni bir ürkütüyor bir toparlıyorsun abi kendini.
Ya tabii canım sonuçta olay şu değil yani. İşte haha nasıl da kestim kerize cezayı değil. Hani sen kendini ölüme atmayacak şekilde arabayı aynen. Kullan.
Yani sadece başkalarını. Kendine değil tabii başkasının canını da. Hani tabii. Önemli olan yoksa böyle çok delisindir sürekli böyle makas yapıyorsundur falan git belanı bul orada bir köşeye çak yani kimse de çok umursamıyor. Haberleri de öyle geçiyorsun zaten biliyorsun.
Kimsenin umursamadı adam öldü diye mi geçiyorsun?
Ya öyle geçiyorsun işte aşırı hızdan kontrolden çıkan araba şarampol yuvarlandı falan tarzında işte makas atarken takla attı. Bir tane vardı ya makas atarken takla atan köprüdeki araba.
Evet izlemedim ben videosunu. Öyle bir şey
abi ama. Adam ölmedi diye üzülenler o kadar fazlaydı ki yani.
O kadar yani.
Öyle onlar da öyle ama şimdi şöyle bir şey var abi adamı da izliyorsun. Arkadaş kendi canın değersiz anlıyorum. Evet yani ölmeyi isteyebilirsin ya da çok değersizdir abi. Ölüm bana vurmaz diyebilirsin. Senin arkandan üzülecek adam yoktur da. Abi yani diğer insanları bir düşün ya. Yandaki jipin tekerine takılıyor kamyonun arasında. Takla atıyor orada.
Vay arkadaş.
Yani çarptığın bir aile arabası olabilir.
İşte herkes de şey var ya bir şey olmaz bana bir şey olmaz kültürü var ya.
Hep sana bir şey olmazsa da başkasına olabilir yani. İşte
benim başıma öyle şeyler gelmez var. Yani evet. Herkes şey diyor zannediyor. Hep böyle... Televizyona gördüğüm şey film zannediyor. Ne olacak şuradan şöyle geçemez miyiz zannediyor ama işte o abi
o film bir ara sensin. Kopuyor. Evet o film bir ara kopuyor işte. Koptu anı da yani umuyoruz ki tabii ki tek başına olması o adamların. Yani filmin tek başına kopması.
Ya maalesef ki böyle bir gerçek.
Güzel dileklerle kapattık bu haberimizi.
Evet gel içimiz şişiren haberlerden bir başkası daha bir çevikten
daha
geldi.
Daha var dur yolsuzluk haberleri var.
Öyle mi daha bitireceğim biz yani eyvallah. Metro Exodus bu senenin en çok beklenen oyunlarından bir tanesi kendisi için sistem gereksinimleri açıklandı. Güzel sistem üstüce. Yani onu
beklentileri
söyleyeyim.
Beklentileri kırdı. Yani sistem açıklandıktan sonra.
Valla şimdi burada tabii sen daha iyi bilirsin aslında. Senin söylemen lazım hani olaylar ama ekran kartı burada önemli şey herhalde. İnsanların en çok merak edeceği kısım ekran kartı kısmı olur.
Ya şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. PC kullanıcıları için son dönemde bir olay var. Ekstrem detay seviyesi değil mi?
Evet tabii.
Yani... 4K'da ekstrem detay seviyesinde 60 FPS tutturmak istiyorum dersen eğer 9900K işlemci diyor. 4500-5000 lira civarı bir fiyatı var. Hı-hı. 2080 Ti diyor. Ben fiyatını söylemiyorum. Siz biliyorsunuz zaten onu. İkisinin toplam fiyatı 20 bin liraya yakın.
Güzel işte 20 bin lira.
Sadece bu şey daha ekran kartı ve bellek.
Ama bu ekstrem şey yani.
İşlemci.
Araba tabirle söyleyelim. Full artı full abi. Hani yani her şey var içinde ekstrem. Full her şeyi açmışlar. Yüksekte oynamak istersen mesela 1080 Ti.
Tabii 1080p'de oynamak istersen gerçekten 1070 de yetiyor diyor.
Evet.
O... Önerilen sistem gereksinimleri 1070.
Ben dersen ki 30 FPS oynayacağım 670 de yetiyor diyor.
Yani o şey tabii ki minimum. Hani her şeyi düşürüyorsun.
Her şey full en dibe
çeksin. Açsın abi yani. Dediğin şey. Açsın dediğin alet GTX 1050 bu arada oyunu. Bu oyunun grafiklerini merak ediyorum.
Vallahi evet. Videolar iyi gözüküyordu ama.
Ya bunun bu en güzel karşılaştırması ne olacak biliyor musun? Xbox One X vs PC yapacaklar bunu. Çünkü sonuçta Xbox One'ın anlaşması var. E3'teki sunumunda vardı. Anlaşmalı evet. Bir oyun bu. Aynı zamanda PlayStation 4 Pro'yu da yanına koyacaklar. Bakalım hangisi nasıl gösterecek.
Burada şöyle bir şey var tabii. Nvidia'yla da anlaşmalı Metro Exodus. Yani Nvidia ile bizzat anlaşması olan oyunlardan bir tanesi. RTX teknolojisi var içerisinde.
Evet o hatta en önemli konusu.
Bence de yani Battlefield da sayılabilir belki ama bence bu oyun daha önemli RTX anlamında. Çünkü çok
bana
fazla
sorarsan da öyle.
Çok fazla gölge detayı, çok fazla iç mekan, dış mekan yani Battlefield'ın hızlı yapısına nazaran bir de daha ağır oynadığım bir oyun. O yüzden insanlar RTX'i daha net göreceklerdir burada ki güzel de bir demo yayınlamıştı Nvidia bununla alakalı. O yüzden Extreme'de adamların RTX 2080 Ti istiyor
olması. Bir de 4K'da.
4K 60 FPS ultra her şey çok da anormal değil. Bence orada bile 60 FPS veremez gibi geliyor bana sanki.
Yani bence garantilemişlerdir onu. Battlefield'da da çünkü ilk başta çıktığında insanlar şey dediler. 4K'da bak RTX aktif değil. 2080 Ti bile Full HD ancak çalışıyor filan. Bir patch yayınladılar. Adam 4K'da çalıştırdı. Neredesiniz?
Neredesiniz? İşte Nvidia'nın basın sözcüsü Mesut Çevik
soruyor. Nereye karşıları söyleyeyim bakayım.
Biz de bir programda bir marka diyoruz ki çok yanlış yaptı. Bir marka diyoruz ki bilmem ne yaptılar. Değişiyiz biz ha. değişik şeyler yapıyoruz bazen.
Değişik değil be. Para nereden gelirse oraya. Ya şimdi şöyle bir şey var. Geçen hani Ahmet'i çok gömmüşüz herhalde.
Öyle mi?
Tabii. Yani söyleyince forumda bayağı bir tartışma çıktı. Bir de gittim hepsine ergen gibi cevap verdim. Yalnız bizim forumda da öyle bir şey var ki bak. 10 tane falan cevap vermişimdir. 8 tanesinde Gateway 504 diye bir hata verdi abi. Çalışmıyor yani. Bir tanesi 40 saniyede mi ne post edildi. Dedim ki ondan sonra bak aynen şunu söyledim kendi içimden. Allah razı olsun yine yazan var dedim yani. Çok şükür Allah razı olsun. İnsan da katlanıyor yazıyor. Bir üye bana yine bir mesaj atmıştı. Mesut Bey işte katlanıp yazanlar genelde kin nefret kusmak için katlanıyorlar. Hani adam o kadar sinirlenmiş ki. Bizim gibi adamlar pes etti artık demiş. Yazmıyor yazmıyor. Sadece sizi uzaktan izliyoruz.
O da doğru.
Ya, dedim haklısın yani.
Ama şöyle bir şey var. Ya şimdi tabii... Her izleyicimiz tüm programları full izlese bile full akıllarında kalıyor mudur bilmiyorum. Ama ben şunu net hatırlıyorum. Bir programda Nvidia'nın şöyle şöyle yanlış yaptığını söylediğimizi, teker olmaya çalıştığı dönemler özellikle. AMD'nin mesela atak yapmasının çok güzel olduğunu. Yani bir programda övüyorsun, bir programda bir özelliğini gömüyorsun. Bu böyledir yani ama şirket bunlar zaten. Her yaptıkları bize %100 olumlu veya olumsuz olmaz ki. Biz hep ne
diyoruz?
Ki.
Bu piyasadaki en dürüst adamlar, en ilkeli çalışanlar biziz diyoruz. Gerisi yani şaibeli arkadaşlar yanlış anlamayın bu konuda yani. Sizi de kırmak istemem.
Ben devam edeyim bir oyuna belli daha. Metro...
Bu arada Metro Exodus kaç liraydı abi? Evet. Xbox versiyonu en ucuz versiyondu bir ara ön siparişte.
Devam değişiyor ya fiyatları bilmiyorum. Çünkü bizde fiyat olarak konuşuyor. Mesela 80 lira Steam'e çıktı ama bir gün durabildi 80
ya,
liradan.
Ya var ya tüh yani.
Sonra fırladı 280'e mi fırladı?
Onu stoplamak lazımmış. Fiyatı arttı birdenbire.
Tabii fiyatı arttı.
Şey çok manyak olur Resident Evil 2.
400'e çıktı fiyatı. Ama ön sipariş bittiği için 400'e çıkması anormal gelmiyor artık bana. Hiçbir şey anormal gelmiyor artık bana. Bu mesela arada, ben Resident Evil 2'yi bitirdim. Çok güzel oyun.
400 lira etmez ama ya.
Etmez.
Yok o oyun harbiden.
Çok kısa oyun abi. Ya 8 saat şöyle hani aslında oyunun ikinci kısmı var, üçüncü kısmı var ayrı ama sonuçta taş atlasın 12 saat, 13 saat vakit yaşayabileceğim bir oyun. Ve 12-13 saatin 3-4 saati de tekrar ediyor kendine. Öyle varsayalım.
Oraya git buraya git şu parantara
yok,
başa
yaptığın
dön.
Yaptığın şeyi bir daha yapıyorsun. Hmm. O açıdan mesela iki tane farklı karakter var oyunda. Leon ve Claire diye. Leon'la oynuyorsun. Oyunu bitiriyorsun mesela 8 saat. Sonra Claire'e geçiyorsun. Claire'le de aslında farklı bir yere oynuyorsun. Ama hemen hemen aynı yer. Ya karakolun başından değil de affedersin kıçından giriyorsun gibi bir şey. Ama gene aynı yere giriyorsun gibi bir muhabbet var. Biraz daha kısa ama var sonuçta. Yani çok güzel oyun. Birilerinin oynamasını çok isterim ama indirim oyunu abi. Yani gerçekten indirim oyunu. PC'de bile 400 liraya.
Çok yüksek bir fiyat ya.
Çok çok yüksek yani.
Evet gerçekten öyle.
Nintendo tarafında da enteresan bir şey oldu. Aslında bu çok beklenilen bir oyun değildir belki bizim izleyicimiz tarafından ama dünyada çok beklenilen bir oyun abi. Metroid Prime 4. Duydun mu hiç Metroid Prime serisini?
Duydum,
Nintendo'nun
evet.
En baba oyun serilerinden biridir.
Oynadım ben çok eğlenmedim oyunu. Bana göre bir oyun değil.
Olabilir. Metroid Prime böyle çok beklenilen bir seri ve 4'ün üstü geliyor denildiği zaman çok olay oldu işte. Videoya çıktılar 4 geliyor falan diye. Şimdi buraya kadar ki bize ne diyebilirsiniz bu kısımla alakalı. Olay şu. Bu oyun bayağıdır yapılıyor. Bayağıdır yapılıyor ve bu sene çıkması ve en azından ya da görmek istediğimiz bir durum vardı. Nintendo çıktı dedi ki delikanlı biz bu oyunu iptal ettik dedi. Çünkü dedi oyun dedi bizim kalite standartlarımızın gelemedi dedi. En büyük markalarından bir tanesi için ve her şeyi silip baştan başlamaya karar verdik dedi. Belki bir 3 sene daha bir 4 sene daha çalışacaklar ama.
Switch 2 için yapıyorlarmış öyle.
Ama şu hoşuma gitti hem dürüstçe söylediler. Hem de yani bir kılıf olmadı veya böyle susalım belki unuturlar gibi muhabbet olmadı. Hem dürüstçe bir muhabbet oldu. Hem de çok önemli bir markası olmasına rağmen yani bunu nasıl örnek vereyim? İşte PlayStation Uncharted iptaldi biz baştan yapıyoruz demesi gibi. Yani adamların elindeki IP'yi yani örneklemek gerekirse.
Ya şöyle
yani
bir şey var.
Büyük bir muhabbet döndürdü ama şöyle de güzel bir şey oldu. Aslında orijinal yapımcıya verdiler gibi bir muhabbet oldu. Yani asıl yapması gereken adamların ellerine verdiler oyunu. O açıdan da millet memnun yani. Bekleriz diyorlar.
Ya orada şöyle bir şey var. Yani Switch için kullanıcının en çok eleştirdiği şey Nintendo'nun çok az oyun yapması.
Evet.
Hatta Metroid Prime'de yapamayınca oyun yapamaz hale gelmesi. Aslında orada şöyle bir şey olabilir mi? Yani aletin donanımı aslında biliyorsun çok güçlü bir donanım değil.
Yok donanımla alakalı problem değilmiş ya. Oyunun mantık ve mentalite anlamında şey yapmamışlar.
Hmm.
Beğenmemişler yani. Çünkü donanımlık bir şey yok donanımda çalıştıkları için. Yani zaten adetler o donanıma özel çalışıyorlar yani. O yüzden o donanımın neyi yapıp ne yapamayacağını daha başına oturdukları anda biliyorlardır.
Herhalde bakalım. Ama oyun şimdi baştan başlarsa en az 3 senesi var.
Abi şey işte o zaten ona şaşırıyorum ya ben de. Hani başka bir firma olsa belki bunu yapmak istemeyebilir. Hani ulan çıkaralım işte biraz törpüleyelim. Şu recili alayalım şu eksik tarafını gidelim falan ama bunlar hani ne gördülerse yani o kadar yılın ardından. Acaba bununla uğraşmayalım baştan yapalım daha iyi demişler yani. Ama Nintendo bu aralar tuzu da kuru. Super Smash Bros. Ultimate çıktı. Switch satışlarını patlatmış. 2018'de
normaldir, evet,
en iyi
doğru.
Satan konsolu olmuş Switch.
DJI firmasında büyük bir yolsuzluk olayı yaşanmış. Soruşturma başlatılmış. Şimdi şöyle bir şey var. Çin'de aslında birçok şirketle varmış bu ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping demiş ki, ya Xi diye mi okunuyor acaba? X'i olunca bilmiyorum. X'i diye ya, böyle yan yana iki tane harf var. Yolsuzluklara karşı artık topyekun mücadele yapmamız lazım demişler. Yani kaldı ki yolsuzluk yapanı asıyorlar adamlar. Yani ona rağmen yolsuzluk oluyorsa artık nasıl paralar dönüyorsa yani.
Topluca ne yapabiliriz? Mesela, bizden mi yardım istiyor?
40 kişilik bir grup aslında şu anda dava söz konusuymuş DJI'da. 150 milyon dolarlık bir vurgun yapmışlar.
Güzel.
O da şöyle, helalde alımdan sorumlu bütün ekip çete kurdular. DJI'ye gelecek malları, mesela adamlar pervane alıyor, ne bileyim motor alıyor dışarıdan falan ya. Fiyatları şişiriyorlarmış, aradaki parayı kendileri alıyorlarmış.
Evet, çok sık yapılan
yüksek,
bir şey.
Evet, yüksek, çok sık yapılan bir şey
diyorsak. Ama öyle yapılan sektör. Bir şey gerçekten.
Yapıyor, yani. Dolandırıcılık böyle oluyor.
Dolandırıcılık böyle. Sadece şey, bunu ekip olarak yapabilmeleri çok enteresan geldi. Nasıl koordin olmuşlar abi?
Abi para 150 milyon dolar olunca kişi başı düşen para.
Ay tamam, ama bunun muhabbetini nasıl açarsın ki? Sen ofistesin, satın alma bölümüsünüz. 20 kişisiniz ofiste mesela böyle. Ya beyler, ben diyorum ki malları çalalım. Nasıl söyleyeceksin abi bunu ofiste?
Abi şöyle
söyle. Donanım haberde söyle yukarıda.
Söylemiyorsun. Bak şöyle, büyük ihtimalle adam bir gün Lamborghini ile geldi ofise, böyle park etti.
Ne yapıyor bu diye.
Çıktı adam, abi araba ilik gibi nasıl aldın bunu falan filan.
Ya dolandırıcılıktan be oğlum.
Anlatacağım, gelin hepinize. Hepiniz istiyor musunuz bundan bir tane tarzında böyle. Bir gün şirket patronu bunu şöyle anlamış olsa gerek. Bir gün işte ofise bir geliyor, en kötü araba kendinin. Hepsi dizmiş arabaları.
Bu büyük ihtimalle şey ya, şimdi biraz da okuyunca anladım. Ofis için dediğim büyük ihtimal bayisi yapıyor bunu DJI'nin herhalde. DJI'nin bir bayisi, yani bağımsız çalışan bir...
Yok abi, bağımsız fabrikaya alınan cihazlarda böyle
tamam
bir şey var.
Tamam, mesela şimdi DJI ana ofisi diyelim ki Kütahya'da ana ofis, tamam mı?
Tamam, ama ofiste fabrikada yapıyorsun bu dolandırıcılığı. Bunlar fabrikaya alınan mallar.
1000 kişinin çalıştığı fabrikadan
tabii,
yapıyorsun
üretimli,
sen bunu.
Yani üretim aşamasında yapılan dolandırıcılık. Bayağı bu. Adam pil alacak dışarıdan, bilmem ne alacak. Bir de bu karşı tarafı da var. Karşı tarafla da anlaşıyorsun. O para çünkü ödenecek, sana gelecek falan. Bu değişik bir organizasyon abi. İnanılmaz. Çift taraflı.
Tabii karşı taraf işte atıyorum 50 yerine 40. Tabii. 5-5 kırışacaksın malzeme başına mesela. 5-5
kırışacaksın. Bu değişik bir iş yani.
Biz donanmalarda yapabilir miyiz böyle bir şey? Ne geliyor size tedarik?
Enişim yapıyoruz. Senin ödemeler birazcık şişiyor arada. Dikkat etmişsindir.
Aa, benim üzerimden de. Vay be.
Yalnız helal. Yani ilgi çekici olan kısım nasıl yapmışlardır? Nasıl yaptılar? Nasıl anlamadılar? Hemen sorular bunlar. Sanki biz de yapacakmışız. Nasıl
muhasebeci yapalım? De kafalamış olmaları lazım. Gerçi
abi
muhasebeci
bayağı büyük bir organizasyon anladığım kadarıyla. 14 bin çalışanı varmış DJI'm ve şu sıralarda durgunluktan dolayı böyle rahatsızmış firma zaten. Yeni pazarları falan açılmaya çalışıyormuş. Çünkü ulan drone'u kaç kişiye aynı anda satabileceksin? Kaç tane drone satabilirsin?
Hani, 14 bin ne kadar fazlaymış ya.
Tabii 14 bin çalışan var. Zaten drone piyasasında da bir durgunluk varmış. %50'sine hakimmiş bu arada DJI drone pazarının. Oldukça da büyük bir kısmına hakim profesyonel evet, drone'larda. Evet. Ama adamlar tabii ki her eve drone sokamıyorlar. Bir de bütün ülkelerde drone belli bir yerden sonra yasaklandı.
Evet.
Yani işte uçurmak için lisans gerekiyor. Belli bölgelerde uçuramıyorsun. Belli ağırlığın üstüne gidip kaydettirmen gerekiyor falan filan. Bayağı bir törpülediler o drone satışlarını. Şimdi adamlar tabii ki bu dolandırıcılığın üstüne şey demişler. Bu faaliyet karından direkt zarar gözüküyor bize. 150 milyon dolar. Üstüne gideceklermiş ama o parayı alamazlar büyük ihtimalle. Zaten onlar arsa marsa ev değişik yatırımlara dönüşmüşlerdir diye düşünüyorum. Şimdi drone diyoruz. Dronelarla ilgili en büyük gelişmelerden bir tanesi otonom taksiler. Drondan kırma, bozma tipte cihazlar aynı pervanelerle kalkıyorlar. Ve asıl amaç şu. İşte bineceksiniz bir noktadan. Düğmesine basacaksınız. Beni işe götür. Seni işe götürecek. Sonra oradan bir başkasını başka yere gidecek ama pilotu yok.
Pilot yok, tamamen kendi kendine.
Sen uçurmuyorsun. Boeing de bu konuda çalışan firmalardan bir tanesi ve ilk prototiplerinin kalkış testini gerçekleştirdiler. Kalktı ve indi. 2019 içinde de bu ileri doğru gidecekmiş. Bir yolculuk tamamlayacakmış. Elektrikli seçenekleri de varmış bu drone'un mesela. Otonom taksinin. O yüzden önemsenen konulardan bir tanesi. Çevre kirliliğini de azaltacak diyorlar. Hmm. Ve 80 kilometre mesafeye kadar yolcu taşıması yapabiliyormuş.
80 kilometre yeter ya.
Bunlarda şöyle bir öngörü var. Yani bu sistemlerde. Mesela Boeing diyelim ki İstanbul içinde bu taksi hizmetini devreye sokacak. Şöyle yapıyor. Etraftaki büyük iş yerleri gökdelenlerle anlaşıyor. Mesela Ataşehir'de bir tane, Kozyatağı'nda bir tane. İşte Levent'te bir tane gökdelenin tepesinde bunun durağı oluyor. Oraya konuyor, oradan kalkıyor. Yere de inmiyorlar.
Ya tabii insanları yani bizim gibi normal vatandaşa ulaşması zor bir şey başlangıç adına.
Ya tabii başlangıç adına fiyatlar da yüksek olacaktır diye tabii düşünüyorum ama belli bir yerden sonra ucuzlayacak bunlar daha fazla şirket.
Ucuzlayacak ve durakların önemli sayısı önemli. Şimdi ben Atışarık Plaza'ya inip ne yapacağım abi yani?
Yok yani ineceksin asansörle aşağı işte.
Tamam da Kadıköy'de oturuyorum, bana Kadıköy'de plaza yok. Neye önce konacak Kadıköy'de bu Boeing?
O şeyde var ama sahilde orada mesela alanlar var, orada bir yer kiralarlar. Balon alanı falan, balonu kaldırırlar oradan, ne iş ediyorsun sen buraya diye. Artık sen oraya in der mesela. Ondan sonra iş... Abi çok manyak bir şey ama.
Ama zaten aslında mevzu şu, çok affedersiniz, yanlış söylediğim kısım şu oldu. Önemli olan abi indiğin yer değil aslında, seni aldığı yer. O
evet, tabii aldığın yer, evine yani yakın bir yerden alması
çünkü
lazım.
Çünkü ben buradan ya çok acele gitmem lazım diye atlayıp otobüste Ataşehir'e gidip Ataşehir'den uçağa binip şeye gitmem
ama
lazım.
Ama şimdi ben Kartal tarafında oturuyorum. Yeni Havalimanı'ndan, İstanbul Havalimanı'ndan bir yere gitmem gerektiğinde bana böyle bir şey gerekecek artık. Ha, yani mi? İlk önce bir uçakla oraya gideceğim. Çünkü orasının İstanbul'la bir alakası yok benim için. Orası İstanbul sayılmıyor. Ya da Sabiha Gökçen'e gideceğim. Oradan uçakla tarifeli seferle Yeni Havalimanı'na ineceğim. Oradan da uçağa binip Amerika'ya gideceğim. Yani... Ya var ya o havalimanı her aklıma geldiğinde uçak konusu böyle kara kara
senin
düşünüyorum.
Senin için darlandı çünkü çok fazla gidip geliyorsun sen
gezi. Yani gidip geliyorum ister istemez hayatımın bir parçası. Şimdi tünel mürel yapılmıştı, şeye çok seviniyordum. Abi tünelden en kötü 1,5 saatte evime gidiyorum. En sıkışık trafikte bile. Atatürk Havalimanı'na iniyorsun, tünelden geç evine git, tamam mı? Her şey mükemmeldi benim için.
Adamlar evet, tünel iyiydi ya.
Yapacağız dediler. Abi küçük bir şey yap, ek olsun yani yardımcı bir şey yap. Ne taşınıyorsun oraya ya, neyse.
Oyun haberlerinde de son böyle iki haberim var, onu paylaşayım sizlerle. Fallout 76 bir tanesi. Fallout 76 ile alakalı bayağı bir muhabbet döndü. Tuttu, tutmadı bilmem ne. Oyun bedava olacak mı acaba diye ben de konuşuyordum. Lan bu oyunu bedava yaparlar ha. Kesin bedava olur falan diye. Böyle bir dedikodu da çıktı sonrasında. İşte benim gibi adamlar herhalde söyleye söyleye Bethesda'nın son demiş ki öyle bir şey yok. Yani oyunu bedava yapmayacağız. Ama Twitter'dan demiş
çok
bunu.
Çok beklemeyin.
Yani bu dedikodunun bir aslı yok demiş. Ama hani hiçbir zaman da yapmayacağız dememiş. Ben hala daha düşünüyorum. Yani Fallout 76'nın bu İhtimal. Sene değil, seneye değil belki ama devamlı oynanan bir oyun olmasını isteyecekleri için oyuncu sayısı düştüğü zaman çöpe atmayacaklardır oyunu. Çünkü düşünsene hazır ekonomi var, her şey var oyunda. 5 sene geçmiş, hadi kapatalım biz bunu fişini çekelim diyeceklerine bedava yapacaklardır. Çok fazla örneği oldu bunun zaten bu zamana kadar. Bence Fallout 76 hala o örneklerden bir tanesi olacaktır. Bir tane de benim çok sevdiğim bir oyunla alakalı Star Wars KOTOR. BioWare dedik, Anthem'i yapan adamlar. Oynadın mı Anthem'i bu arada?
Anthem oynadım. Ben alfasında oynamıştım. Betasında oynadım. Betasında sonsuz oynadım bu arada, onu da söyleyeyim.
Ben oynayamadım. Girdim, betasına girmedim.
Çalıştı, oynadım. Çıktım, bir daha girdim, yine çalıştı, yine oynadım.
Ya sen şanslı mısın? Ben abi 5 saat falan denedim. Şaka yapmıyorum gerçekten. Çünkü şöyle yapıyorum. Telefonumu açtım. Sosyal medyaya takılırken basıyordum tuşa devamlı girsin diye. Bayağı basıyorum. Bir yandan da kardeşimle PlayStation 4 in-game chat'te konuşuyoruz. O girmiş. Ben giremedim. Girmeye
çalışıyorum.
Ben bu
arada Xbox One X'te oynadım. Yanımda bir arkadaşım vardı, ta böyle şeyden zamanda, 360 zamanında işte GTA oynarken tanıştığım grupta olan arkadaşlardan bir tanesi. O da kurmuş oynuyordu. Mesela onda şöyle bir sıkıntı vardı. Ben görevlere hemen girerken o takılıyordu makinesi. Çıkıyordu, bir daha giriyordu ve hatta şey söyledi bana, ya oyun çok blurlu, büyük ihtimal 900p falan çalışıyor. Hani Full HD bile değil oyun. Ben de One X'de şöyle bir şey hissettim. Şehire girdiğinde oyun 60'tan 30'a kilitliyor falan herhalde. Yani o şehir bayağı bir zorluyor onu.
Şehir 30'dan 20'ye falan düşüyor ya.
Çok zorluyor şehir.
Şehir ya, şehir dediğimiz şey açık dünyada gezmediğin insan karakter olarak yürüdüğün bir evet kısım var. Orası da FPS'e 20'ye 25'e falan
belki
düşüyor.
Belki olabilir.
Yani.
Orada makinenin fanları falan sonuna kadar açılıyor zaten.
Evet, orası çok kasıyor oyun, evet.
Bir de işin komiği ne? Anthem'in bütün videolarında şehri gösteriyorlar. Yani asıl grafik detay dediğiniz her şehirde var. Bir de şehirde neyi keşfettik? Arkadaş söyleyince fark ettim. Aa, mesela bir örtü asılı değil mi? Örtüye gidiyorsun, duvar gibi örtü. İçinden geçemiyorsun, böyle şey olmuyor.
Çok dekoratif yani.
Her şey dekoratif. Böyle inanılmaz şey yapılmış. Nasıl bir grafik kastılarsa artık fizikinden koymamışlar. Yani ne olur
yani,
ne olmaz.
Şehir kısmı zaten tamamıyla şey. Sen işte işlerini hallet git. Asıl eğlence dışarıda diye. Ben Anthem'e giremedim. Demosu bende çalışmadı. Benim gibi pek çok da insan varmış. Yani bayağı nefret duydum oyuna karşı. Öyle bir nefretim olmamasına karşı. Yani şöyle bir tip düşünün. Bir şey oynamak istiyorum. Duruyor. Bir demo. Orada
ve
var.
VIP demo ha. Özel. Herkes açık demo değil.
Diyorum ki ulan bu niye girmiyor? Ulan neden girmiyorsun? Yani neden demoya girilmiyor yani? Şimdi dese ki bana Electronic Arts, Enes için bu bir demo değil. Biz test ediyoruz.
iPhone'da vardı benzer sorunlar. Yani okey dedik.
Girmeyebilirsin. Problem de çıkabilir. Her şey olabilir. Bu bir şeydir. Test kısmıdır. Hadi bakalım testimize katılma. Ama diyeceğim ki iki kere deneyeceğim. Üçüncü diyeceğim ki ben şanssızım kardeş. Ulan ben niye giremiyorum? Bir açıklama yok. Bir de mesela Bethesda'da ilk defa, şimdi Bethesda Fallout 76 yaptı ya, Electronic Arts'ın Anthem'i yaptı. Abi ikisini de ben Twitter'dan takip ettim bu süreçte. İkisi de beta sürecinde takip ettim. Bethesda'yı hakikaten tebrik ediyorum çünkü çok düzenli bir bilgi paylaşımı vardı. Electronic Arts'ın şeyine bakıyorum, Twitter'ına bakıyorum, şey bile yazmıyor. Electronic Arts dedim, Anthem'in Twitter sayfasına bakıyorum. Hem diyor ki bize, serverlara bağlanamıyorsan bizi Twitter'dan takip et diyor. Twitter'a giriyorum, bir şey yok. Yani bir şey de yazmamışlar en başta. İlk bir saat, iki saat anlamadılar herhalde. Bir panik oldular, ne oluyor diye. Lan şey bile, demo başladı demediler. Demo açıldı demediler. Hadi gel koşturun çocuklar demediler. Gidebilirsiniz demediler. Sonradan paylaştılar gerçi.
Oyunun alfa sürümü çıkalı bayağı oldu. Bir iki ay belki de oldu değil mi? Bir buçuk ay oldu. Alfa, kapalı alfayı oynayalı. Kapalı alfasını oynarken aynı sorun vardı. Ha ben ne dedim? Kapalı alfa. İlk gün giremedik, ikinci gün girdik. Bu alfa sonuçta. Hiçbir şekilde resim falan da paylaşma diyorlar. Bilgi de paylaşma diyorlar. Tamam dedik, hani okey. Betası çıktı. Aynı. Ben hep şeyi savunurum zaten. Bir oyun alfada neyse beta'da, finalde de olur diye.
Genelde öyle oluyor zaten.
Öyle oluyor.
Ya senin görmeyeceğin şeyleri fix diyor adamlar.
Ha, öyle.
Hani oyunun ham hali, alfa hali aşağı yukarı hani belli olur. Oyunun anahtarını görürsün. Sonra hani full halde olan bu alfa ile aynı dersin. Genelde senin o çok dikkat etmediğin arka plandaki şeyleri düzeltirler.
Çok kısa bir kişisel görüş belirteyim. Bakın arkadaşlar, oyunu almak veya almamak arasında kararsız kalan bir sürü insan var. Bana sorarsanız şu anki satış fiyatını kesinlikle etmez. Eğer böyle bir oyun alacaksanız da Division 2'yi beklerim derim ben.
Ben bir şey diyemiyorum çünkü oynamadım. Yarım saat oynadım, oynayamadım. Ama oynadığım kısmı keyif verdi. Sadece benim ya, tarzım değil çok fazla.
Uçmak falan fena değil.
Uçmak çok keyifli
ama onun haricinde bir şey yok. Uçuyorsun sadece.
Ne kadar gider bilmiyorum yani.
Uçuyorsun.
Velhasıl Star Wars BioWare firması, bu Anthem'i yapan firmanın BioWare firması. Kendilerinin KOTOR oyunu diye bir serisi var. KOTOR 1 ve KOTOR 2. Çok sevilen bir seridir. Star Wars'a dair en önemli oyunlardan biri olarak gösterilir. Harikadır. Oynamadıysanız oynayın. Müthiş bir RPG deneyimi. Bu adamlar KOTOR 1 ve 2'yi yaptıktan sonra KOTOR 3'ü yapmadılar. Onun yerine MMO oyunu Old Republic'i yaptılar. KOTOR 3'ün niye yapılmadığını kimse bilmiyordu. Ortaya bir bilgi çıktı. İşte oyun dünyasının önemli gazeteci abilerinden Jason Schreier abi şöyle bir muhabbet anlattı. Ki genelde kaynakları sağlamdır adamın. Zamanında BioWare KOTOR 3'ü yapmak istemiş. Demiş ki biz hani bir hikayemiz var, bir şeyimiz var. KOTOR 3'ü yapmak istiyoruz. Hadi yapalım demiş. Electronic Arts yapmayın demiş.
Ya zaten en son Anthem'e de baktıktan sonra şuna inandım ben. Electronic Arts firmaları batırmak için oluyor abi.
Electronic Arts'ın abi ben sana yegane amacını söyleyeyim. Bak yegane amacını söyleyeyim ki kendileri de bunu açık ve net söylüyorlar.
Oyun dünyasını daha kalitesiz bir hale getir.
Hayır, yegane amaçları şu. Yaptıkları her oyunun kendi içinde çalışan bir ekonomisi olmasını istiyorlar. Ekstra para kazanmaları için. Ve yaptıkları her oyunun servis gibi oyun, servis mantığında oyun diye bir şey vardır. Uzun zaman oynanabilecek oyunlar olmasını istiyorlar. Yani öyle bir mantığı ve ekonomisi olacak ki adamlar şu oyunlardan vazgeçtiler. Oyna bitir, kenara koy. Bu oyunları yapmak istemiyorlar artık. Yani tek seferlik oynadın, hikaye çok güzel. 15 saat hikayede vakit geçirdin. Oh be ne güzel oyundu, bitti. Bunu istemiyor herifler
abi
artık.
Koreli free to play firması satın almalarını tavsiye ediyorum ben. 3 ayda bir yeni bir free to play oyun çıkartıyorsun. İstiyorlar, parasını kazanıyorsun.
Her oyun FIFA gibi para kazandırsın istiyorlar.
Zor yani, şu anda.
Ya bir öte yandan işte bak herifler bununla uğraşıyor. Ne kadar olup ne kadar olmuyor siz de görüyorsunuz yani. Adam akıllı tutturamadılar Battlefield ve şeyin aynen, içinde. Aynen. Ya Battlefront bile bir sürü olay oldu. Ellerindeki Star Wars Battlefront oyunu da harcadılar ikinci oyunla beraber. Öte yandan Sony God of War yapıyor, satıyor 20 milyon. Rockstar Red Dead yapıyor, satıyor bilmem kaç milyon. Yani her zaman da online değil be abi. Hikayeli oyunun hala gideri olduğunu düşünüyorum
gideri
ben.
Gideri var ya, online'dan sonra para kazanıyorsun. Grand Theft Auto 5'ten hala kazanıyor Rockstar.
Tabii canım. O işte Electronic Arts da onu istiyor, anladın mı? Hani istiyor ki biz
ama
de.
Ama Electronic Arts şeyi anlamadı. Rockstar onu 6 yılda geliştirdi. 7 yılda geliştiriyor
oyunu. Electronic Arts'ta 50 tane firma var ya. Şimdi Rockstar küçük bir firma Electronic Arts'a göre. Electronic Arts multimilyarder bir şirket yani. Altında 100 bin tane şey var. Bizim bilmediğimiz bir sürü oyunları bile vardır yani. Çünkü işte hepsi bir Red Dead yapsın. Hani o olmasa bile çünkü onun Electronic Arts
ama şeyi... bir senede yapsın. Bir de en güzeli o. Bir senede yapın.
Evet, çünkü abi adamların 6 sene zarara tahammülü yok. Yani 6 sene diyorlar ki ulan 6 senede biz bir oyun çıkaracağımız 3 oyun çıkarırız. Yani öyle bir mantıkları
abi,
var.
Abi bütün serileri mahvettiler ya.
Ben en çok Star Wars üzülüyorum ya. Düzgün ya bir tane Star Wars oynuyor.
Allah'ı var. Bak ben bayağıdır son dönemde şeye başladım. Titanfall 2 oynamaya başladım tekrar. Benim en üzüldüğüm oyun Titanfall'dur abi. O oyun hakkı o kadar yendi ki. Ya tamam mükemmel bir oyun olmayabilir. Herkese hitap etmeyebilir ama bu kadar da kötü bir oyun değil. Hani böyle göz ardı edilecek bir oyun
Titanfall
ya.
Titanfall çok iyi bir oyun bence.
Çok iyi abi. Güzel bir oyun ya.
Titanfall'un da olayını söyleyelim. Titanfall 2 Electronic Arts dağıttı bu oyunu. Battlefield'da Electronic Arts dağıtıyor bu arada. Bir de Call of Duty var abi Activision'dan. Bunların hepsi çıkacak kafa kafaya. Şimdi Electronic Arts'ın sen Titanfall'la Battlefield'ı aynı tarihte çıkartmana gerek yok. İstersen birini sonra atarsın. İstersen şey yaparsın. Titanfall'u Call of Duty ile Battlefield'ın arasında bir tarihe çıkarttı. Kendi oyunu. Resmen ateşe attı herifler oyunu. Kimse Titanfall'u almadı tabii Battlefield Call of Duty varken.
Para saklıyor adam çünkü onu alacak.
Evet yani çünkü o dönem bir tane oyun almak istiyorsun onu alıyorsun. Titanfall çok güzeldi. Sonra ne yaptı biliyor musun? Titanfall'u yapan şirketi satın aldı. Ya sanki şey gibi geliyor kulağa, anladın mı? Hani ulan şu adamların oyununu batıralım da sonra şirketi satın alalım, bu adamlara oyun yaptıralım gibi. Adamlar şirketi satın al, Titanfall yapan şirketi, şimdi şey Star Wars oyunu yaptırıyorlar bir tane. 2019'da çıkacakmış.
Yok olsunlar diye ya, var böyle bir şey yok ya. Neyse artık.
Yani i̇yi firma, şey Electronic Arts iyi firmadır arkadaşlar.
Çünkü Titanfall'da hani vuruş hissi falan filan her şeyle, bir FPS oyunda aradığın her şey var. Hız, heyecan, yenilik.
Bence de ya.
Titan indiriyorsun, silahlar, özellikler, ne bileyim, hızlı bir oyun. Güzel bir oyun ama neyse artık oynayan... Yani konuşan çok az insan var.
Evet.
İlkinde biliyorsun değil mi? Bütün o ek paketleri bedava yaptılar sonra satıp.
Ben ilkini oynamadım çünkü online sadece.
Ben ilkini şöyle oynadım. Xbox One'la beraber biliyorsun çıkan oyunlardan bir tanesiydi vardı, evet. O. Paketlerin ötesinde ben Titanfall paketi vardı ama aynı zamanda PlayStation'a çıkmamıştı oyun. Yani Xbox One özelinde bir oyundu. Çıkmıştı, tabii. Doğru. Onun için çok az oyuncusu var onun. İster istemez. O dönem oynadığım en iyi oyunlardan biriydi. Tabii onun da ilk başta çıkışında şöyle bir karın ağrısı vardı. Xbox One'da FPS'e düşüyordu çok efektli alanlarda. Mesela 4 Titan falan savaşıyorsun. Allah hak ver işte FPS orada.
Yerlerde.
Evet, ne yazık ki. Microsoft'tan görme engelli çocuklar için fiziksel programlama dili CodeJumper isminde bir etkinlik, bir teknoloji tanıtıldı. Hmm. Görme engelli insanlar bazı basit programlama komutlarını yerine getirebilecek sistemler kurabiliyorlar bunlarla. Yani Microsoft Steve Ballmer döneminde özellikle. Bak çok komik. Diyeceksiniz ki ergen misin, bu nasıl rüya? Abi rüyamda Bill Gates var. Diyorum ki bu Ballmer döneminde diyorum tamamen şeytana dönüşmüştünüz. İşte Sadia döneminde tamamen şey oldunuz. Tekrar melek bir şirket oldunuz. Haklısın falan diyor.
Rüyaya bak.
Abi diyorum neden teslim ettiniz falan filan. Bu saçma sapan bir rüya, tamam mı? Yani diyeceğim o gerçekten Ballmer dönemindeki o şeytan Microsoft'tan hiçbir şey kalmadı. Eser kalmadı. Şimdi melek Microsoft'a doğru gidiyor. Görme engelliler için, fiziksel engelliler için kontrolcüler kodlama şeyleri çıkartıyor. Yani bak adamın olaya, vizyona bak. Biz de engelli adam evinden zor çıkıyor sokağa. Gidecek kaldırım yok, bir şey yok. Hiçbir tesis adamın ihtiyaçlarına uygun değil. Amerikalı Microsoft görme engelli yazılım geliştirebilir diyor. Yani ufka bak adamdaki ya.
Evet.
İnanılmaz bir şey. Görme engelli kardeşlerimiz birçok şeyi zaten yapabiliyorlar. Microsoft'un kendi içinde Türkiye'de görme engelli iki tane yazılım mühendisi var. Çalışıyorlar tabii. Görme engelliler için teknolojiler geliştiriyorlar içeride.
Vay arkadaş, bilmiyordum
yani
bak.
Böyle vizyoner bir şirket. Ben de duyduğumda şaşırmıştım, Allah'a var. Yani şimdi çünkü kodlama diyorsun, yazılım diyorsun, kod diyorsun. Ben kendim yazamıyorum. Hani görerek yapamadığım bir şey değil mi? Görme engelli nasıl yapacak diye hayal edemiyorsun sonuçta kendin. Hani öyle bir şeyi, ama yapabiliyorlar. Onlar tabii ki başka şekillerde gelişmiş oluyorlar kendileri. Herhalde hakim oluyorlar her şey diye düşünüyorum. Yani birebir de bir söyleşi yapma şansım olmadı. Nasıl yazdığını tam olarak bilmiyorum ama görüyorsunuz adamlar Amerika'da en azından görme engelli bireyler hızlı bir şekilde kodlamaya alışabilsinler diye sistemler de geliştirebiliyorlar.
Vay be.
Engelliler için geliştirdikleri Xbox Gamepad kiti, evet, kontrolcü kiti inanılmaz takdir toplamıştı.
Evet.
Yani büyük butonlar, işte kendilerine göre özelleştirebildikleri sistemler falan vardı. İnsanlar bayağı bir övmüşlerdi bunu. Şimdi ben tekrar Microsoft'u buradan tebrik etmek istiyorum. Helal olsun diyorum. Yani çok güzel gelişmeler bunlar. Görmek istediğimiz şeyler. Ve İngiltere, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri ilk odak ülkeler olmak üzere sonrasında tekrar açacaklarmış. İşte oradaki geliştirmeler veya çalışmalar sonrasındaki başarıya göre.
Zaten kod diyorsan Hindistan olacak yani.
Ya, mutlaka olmazsa olmazlardan biri. Londra'daki havalimanlarında araçlar otonomik robotlar tarafından park edilecek başlıklı bir haberimiz vardı. Gatwick Havalimanı'nda başlayacakmış. Bu çok enteresan bir sistem. Arabanı gidiyorsun, valiye falan vermiyorsun. Bir parka sokup evet, park ediyorsun. Dönüş tarihini falan barkodu okutuyorsun abi. Robot gelip alıp yerleştiriyor bir yere.
Muazzam bir yer tasarrufu. Ya videodaki gibiyse eğer muazzam bir yer tasarrufu.
Söylenen şu, yani araç bakımından %30'un üzerinde %50'ye yakın bir park alanı tasarrufu sağlayacakmış. Çünkü kapı park etme alanı açıklığına gerek yok. Robot alıp yerleştiriyor hepsini sıfıra sıfır.
Bir de şey tabii, yani aralarında da boşluk yok. Arabayı nasıl çıkar? Mesela ortadaki araba senin araba. Normalde girip çıkartabilir misin
arabayı? Çıkartamazsın.
Arabaya? Çıkartamazsın. Nasıl çıkartıyor robot, ben hala onu anlamadım.
Şimdi şöyle, oradaki dizilimi yapan robotlar şeyi biliyorlar. Hangi araba ne zaman çıkacak?
O zaman orası çok dakik bir yer.
Tabii çünkü dakik
bir yer.
Ben
bilmiyorum mesela arabayı ne zaman çıkartacağım bir yere
bıraktığımda. Yok şöyle, dönüş biletim bellidir az çok.
Ha uçak tarafı
tabii, olarak. Uçak tarafı çünkü burası havalimanı.
Ama
havalimanı
otoparkı.
E tamam, o onu riske alıyor, merak görüyor zaten.
Merak ettiğim şey şu sadece, o açıdan soruyorum bunu. Yani tabii ki de matematik olarak hepsi biliyor ama diyelim ki bir kriz anı oluştu. Yani 3 tane farklı aracın 3 tane uçağı değişti. Bilmem ne oldu, acaba nasıl adapte ediyor kendini, yani
işte
merak
şöyle
ediyorum.
Basıyorsun düğmeye, biraz bekliyorsun. Çünkü öndeki araçları çekiyor 4 robot.
Sırayla değil
sen
mi?
Sen onu alıyorsun, sonra onu geri sokuyorlar falan filan.
En kötü öyle yapıyor yani.
Ha, en kötü öyle yapıyor. Robot sayısına bağlı olarak sistemin hızı değişebilir tabii kuanki yoğunluğa göre. Ama güzel bir sistem. Bilgisayar tarafından, yapay zeka tarafından yönetiliyor. Valeler, sizin de iş hayatınızın sonu geldi robotlar.
Herkesin iş hayatını bitiriyor biz. Tüm
yalnız yavaş yavaş ya. Valelerin de bitiyor iş işte.
Ama bu vale işinden biraz daha farklı bir iş bence ya. Bu çünkü çok, valenin yapabileceği operasyondan çok daha büyük geldi bana bu operasyon.
Tamam büyük ama işte özel vale bu. Ayağına aslında kadar getiriyor arabayı. Evet.
Orada şey var bir daha mesela. Arabayı bıraktın, yanlış arabayı verir mi? Düşünsene mesela garip.
Ferrari abi getiriyor. Tamam bu kalsın ya, sıkıntı yok.
Ben bunu kabul ediyorum. Geçen böyle konuştuk ya, şey haberini hatırlıyorsun. Japonya'da işte sırf robotların çalıştığı otelde robotları kovmuşlar falan. Ya tabii o devirde değiliz.
Burada bir sıkıntı olur biliyor musun? Bir şekilde sistem göçtü. Şimdi oradaki arabayı kurtar bakayım. Ortadaki o arabayı.
Oo, ayvayı yedim.
Robotlar çalışmıyor.
Birader çekecek misin şu arabayı diye. Uf,
yani, anahtara da ihtiyaç yok bu arada. Arabayı kaldırıp götürüyor sistem.
Evet.
Şimdi anahtarı da vermedin.
Peki ben sana başka bir şey söyleyeyim. Robotları hacklediler. Bir tane şey. Hepsi robotların hepsi teslimatı yapıyor hırsızlara.
Tabii arabayı götürüyor.
50 tane araba veriyor.
Akşamları zırt zırt zırt.
İyi geliyorsun, otoparkta hiçbir şey yok.
İşte sistem güvenliği ne kadar önemli. Evet, sistemlerin önemli. Güvenliği gerçekten çok önemli. Bakalım.
İşte Mr. Robot'a doğru gidiyor yani.
Tam olarak çalışmaya başladığınız sistem herhalde herkes gidip çekecek onu. Bu tam belgesellik bir çalışma.
Sen bırakır mısın arabanı?
Bırakırım ya, keyifli
İlk
bir şey.
Ay.
Ya şöyle bir şey. Ben valeye güvenmiyorum. Ben çünkü gözümle şahit oldum abi. Bu işte Beyoğlu taraflarında bir bilgisayar teslim ediyoruz. Bu Asus bilgisayarım ateş yarışmasının kazanına bilgisayarını teslim edeceğiz. Önümüzde otopark görevlisi aldı arabayı, çaktı. Ve o çaktığı arka kısmı görünmesin diye arabayı o şekilde park etti. Hani sen anahtarı verecek sana, bineceksin gideceksin. Aa bunu kim çakmış diyeceksin. Valelerde çok fazla yaşanan bir şey bu. Son dönemde çok fazla dile getiriliyor zaten. Valeleri tartışan, silahlı kavgalara dönüşen kavgalar falan filan hep yansıdı bunlar televizyona. Ben robota daha fazla güveniyorum. Aa vereceğim, gidecek, geldiğinde bakacağım, bir arızası varsa diyeceğim ki çizilmiş. E fotoğraflanıyor zaten içeri girdiğinde.
Sen hep vale tarafından bakıyorsun olaya. Ben valeden bahsetmiyorum. E bana da sorsan ben de insan yerine robota bırakmayı tercih edebilirim en başta.
Ben tercih ederim yani.
Ben sadece kendim bırakırım. Yani onu demek istiyorum. Yani kendimi bir yere park etmeyi tercih edersen robota mı bırakmayı
robota
tercih
ederim? Robota bırakmayı tercih ederim.
Yani, ya çünkü ben en güvenliyim. Ben kendi park etmeme güvenirim
abi,
yani.
Abi havalimanında çünkü şöyle bir sıkıntı da var. Havalimanı otoparkları inanılmaz büyük oluyorlar. İndikten sonra bir de arabanı yani gitmen, bulman. Ben bir tanesi de şöyle bir kekoluk yaptım. Yani aslında benim sıkıntım ne? HD ise HD 2 var. İçine Android yüklemişim. Çok biliyoruz ya. Yüklemişiz, kullanıyoruz. Çünkü Microsoft Windows Pocket versiyonu çalışmıyordu zaten. Kutudan çıktığı gibi çalışmıyordu yani. Android'li biraz daha iyi çalışıyordu. Abi otoparka indim, fotoğraf çektim her zaman yaptığım gibi. Uçağa bindim, geldim geri. Şimdi fotoğrafa bakıyorum. Mavi. P5 mi ne? Yani mavi otopark. Ara ara yok. Gidiyorum, araç orada yok. Şimdi soruyorum oradaki valelere falan. Diyor ki abi orası özel oto kiralama otoparkı. Giremezsin kartın olmadan. Sen nasıl girdin? Ya sabah çok erken geldim diyorum. Buldum girdim. Arıyoruz yok. En son adam dedi ki bu kırmızı otopark abi. Bak adam nereden artık bir Allah tarafından ona bir geldiler abi. Çünkü ben bavullarım falan da çok ağır. Bir adam dedi ki ben sana yardım edeceğim, bulacağım senin arabanı. Geldi buldu abi arabayı şak diye. Meğer aletin kamera yazılımı hatalıymış. O gündeki kırmızı abi mavi çekmiş. Nasıl başardı bilmiyorum.
Ben de sen de bakmamışsın tabii. Çektim zaten.
Mavi değil yani. Tamam dönüşte hiç bakmadım da böyle de bir şeylik. Yani o zamanki telefon teknolojisi işte kaç yıl önce yaşadığım ya. Sorunu. Buldum arabaya biniyorum. Adam böyle durdu dedi ki kardeş dedi geziyoruz yarım saattir senden dedi para vermeyeceğim mi dedi. Şöyle cebimden bir 10 lira çıktı verdim bozuldu. Yani
yalnız odaklıymış yarım saat işini çözmüş be.
Yani haklı da. Biz de gariban adamız, işçiyiz yani sonuçta. Bırak araba şimdi. Da şirketin Dacia Logan'ı. Yani ben Dacia Logan'ı görsem para filan istemem adamdan yani. Bırak gitsin derim.
İstersin mi abi? Hiç belli olmaz. O Dacia yani Logan'lardan neler çıkar be?
Havalimanında benim söylediğim olay abi. Alsına robot götürsün ya. Benim gibi adamlar için tehlikeli bir şey havalimanı. Bu,
ya kaybediyorsan doğru.
Aracını kaybetmişleri de gördüm ben. Havalimanında araç bulma filan imkansız bu arada ya. Gerçekten çok zor.
Ya çok da zor değil be abi. O kadar da abartmayalım. Unutmazsak buluruz yani. Yarın ya, kaybediyormuşum. Ya bulamıyormuşum. Arıyormuşum seni. Mesut bağlı gelemiyorum ben oraya. Arabayı kaybettim diye.
Ya da robotları özellikle değiştiriyor ki bundan sonrasında.
Bana iplikler zeynep yani. Olsun diye. Bende haber bitti bu arada. Var mı sende
bir tane haber? Daha haber var vermek istediğim. Bu senin için üzücü bir haber olabilir. YouTube tabii. Komplo teorisi videolarını artık önermeyecekmiş. Bak son vermiyor. Ama tartışmanın ana odağında ne var biliyor musun? Bak düz dünya ve 11 Eylül saldırıları komplo teorileri gibi videolar artık yer vermeyeceğiz. Gerçeği yansıtmıyorlar demiş. 11 Eylül'ü de ekleyince hani düz dünya bir derece de düz dünyacılar var bu arada yani yok değil. Ama 11 Eylül deyince herkes böyle ortak bir fikir olmuşlar. Bundan rahatsız oldu. Kesin orada bir gerçek bir şey var hani.
Evet. Ya bu anlamsız bir şey.
Ben de bunu görünce düşündüm acaba dünya düz mü diye.
Değil mi? Tüm gerçekleri saklamak istiyorlar orada.
Aynen ha.
Ya buradaki açıklama tamamıyla bence hakikaten bir konudan dolayı bence bir rahatsızlık var. Ya YouTube'a bir baskı geldiğini tahmin ediyorum. 11 Eylül için bir baskı falan var. Yoksa YouTube'un amacı izlenmek. Yani izlenmenin olabileceği videoları içerisinde barındırması. Eğer içerisinde herhangi bir etnik gruba bilmem ne carta curta falan hakaret yoksa.
Ya bence çünkü komplo teorilerinden daha fazla zarar veren eğlenceli videolar da var.
Ya bir süre iç zararlı içerik var. Bunun zararlı olup olmadığını tabii platform adamın platformu ama hani psikolojik bir analizden mi geçmiş? Yani işte 20 tane psikoloğa sorduk bunlar zararlıdır. Niye zararlıdır komplo teorisi içeren video? Ya ne oluyor izleyip
İşte insanlar? Yanlış bilgi veriyormuş insanlar.
Tam tersi komplo teorisi izleyen adam YouTube'un tam sevdiği adam değil mi yani? Hani izliyor daha da çok kalıyor tartışıyor orada yorum atıyor. YouTube'da geçirdiği zaman artmaya başlıyor adamı falan. Ya ben YouTube'un sahibi olsam komplo teori videolarını desteklerdim
zaten
yani.
Komplo teorisi yani komplo teori videolarını izliyorsan eğer düz dünya falan filan. Çünkü onlara bakıyorum onlar da şey de yok. Bir bilimsel temel de yok. Evet. Resimler, animasyonlar falan filan yani, gösteriyorlar.
Ondan rahatsız oluyor olabilirler. Yani hiçbir gerçekliğe inanmadan sallıyor
tamam, herifler diye ama. Tamam gerçek sallıyor da onu izleyen adama ihtiyacı var zaten.
İşte belki de istemiyordur
onu. Onu izleyen adam oradan da ona tıklıyor, oradan da ona tıklıyor.
Ben ne videolar seyrettim ya. Of efsane Türkiye'de çok efsane videolar yapan
var. Var yani. Güzel videolar var evet. Yok değil ama.
Tespitler var yani.
O tespitlere artık yaklaşamayacakmışsınız da bu arada önermeyecekmiş.
Yasaklamıyor.
Ya da daha az önereceğiz falan diyor. Neye göre önerecekse.
Ya YouTube her hafta bir şey yapıyor. Biz bir şey yapıyoruz diyor. Yapıyor yani. Ne yapıyor ben de bilmiyorum. Ama iyi ki var YouTube. Seviyoruz seni.
Evet arkadaşlar. Bir ikisi birinin daha sonuna geldik. Öneri ve şikayetleriniz en ise ama sevdiğiniz her türlü detayı da bana iletebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.
İkisi bir 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili Asus ROG Zenit Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.